40. Ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 327. Pencerelerinden perdenin şeffaflığına göre tarlada gezinen tek tük köylü ve yolda uçup giden kırmızı ve yeşil omnibüsler görünürdü. Köşede Nalbant Aktar Dükkanı, İngiliz köylülerinin sessiz küçük meyhanesiyle küçük bir çiftlik vardı. Bu çiftliğin sahipleri 3 çocuklu Londralı bir çiftti. Koca Oxfordluydu. Kadın, İngiltere'nin en büyük isimlerinden muazzam bir şatoya sahip aristokrat bir ailedendi. Eski İngiliz masallarındaki prensesleri andıran bu kadın bütün gün arılar ve tavuklarla uğraşırdı. Bazı akşamlar geç vakitte Halileri ziyarete gelirdi. Ocağın kenarına çizmelerini uzatır, başını kollarının üstüne koyup uzanırdı. Moni, tiyatro ve edebiyata çok düşkündü. Ailesinde de ünlü bir romancı vardı. Köylüler Anadolu'nun dağlık ve yaylalık yörelerindeki insanları anımsatırdı. Hep havanın iyi olduğunu söylerlerdi. Havaya kötü demeleri için gökyüzünün delinmesi gerekirdi. Yaşadıkları yerin havası çok güzel, çevresi de yemyeşildi. Ev sahipleri kadın hapishanesinin müdürü olan ünlü bir kadın hakimdi. Bu evde bir sene yaşadılar. Her İngiliz'in evi kendi malikanesidir diye bir İngiliz darbu meseli vardı. Bu tabir ferdin kafası ve kalbi için de geçerliydi. Tarlada başı önde yürüyen bir selamla yanınızdan geçen köylü meyhanede size kendi kadehinden bira ikram ederdi. İlerleyen saatlerde etrafınızda el ele verip şarkı söylerlerdi. Ondan sonra da bulunduğunuz muhitin dostu kabul edilirdiniz. İngilizler özellikle yemeğe çok misafir davet ederlerdi. Halide ile Adnan evin bekçiliğini yapan Madame Puh'u yardımcı olarak tuttular. Puh, Halide'yi yorgun gördüğü an hemen çay içer misiniz diye sorardı. Evlerinin karşısında Isabel Fry'in kurduğu bir okul vardı. Halide de zaten bu sakin ve ucuz köye biraz da Isabel Fry'e yakın olmak için yerleşmişti. Yemekten sonra öğrenciler Fry'in odasında toplanır, İngiliz dilinin önemli eserlerinden parçalar okunurdu. Bu okumaların birçoğunda bulundu. Sevgiden inkılaba dek pek çok konuda parçalar okunduğunu dinledi ama İncil'den parça okuduklarını hiç tanık olmadı. Darwin'in torunu da okulu ziyaret edenler arasındaydı. Dipnot 654. Halide Edip. İngiltere ve İngilizler. 13 köyde ev ve komşular. Akşam. Özetlenerek alındı. Manchester Guardian'a yanıtlar. 25 Ağustos 1925 tarihinde çıkartılan Şapka Kanunu Türkiye'yi karıştırmış, karşı çıkanları sindirmek için sıkı yönetim ilan edilmiş, istiklal mahkemeleri çalışmaya başlamıştı. Erzurum'da 114 kişi tutuklanmış, 3 kişi idam edilmişti. Sivas'ta 7,5-15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, Karadeniz'de ciddi olaylar çıkmıştı. Rize'de 8, Giresun'da 2 kişinin idamına hükmedilmişti. Geceli gündüzlü çalışan İstiklal Mahkemesi sürekli seyahat halindeydi. Manchester Guardian gazetesi 1925 Kasım'ında Halide ile bir röportaj yaptı ve Türkiye'deki reformlara ilişkin görüşünü sordu. Aptalca bir şey diye tanımladı Halide Şapka Kanunu. Kadınlara ilişkin girişilen reform çabalarını övmüş, meclis gerçekten temsilci olma niteliğini kaybettikten sonra ortaya çıkan bugünkü diktatörlüğün bir avantajı, kadın özgürlüğünde bir ileri adım daha atması, çok arzulanan kadının Avrupalı olmasını gerçekleştirmiş olmasıdır, dedi. Dipnot 655. Orhan Koloğlu. Halide Edip'in Gönüllü Sürgün Yılları. Tarih ve Toplum. Ağustos 1998. Sayı 176. Adnan henüz İngilizce konuşamadığı için Isabel Fry ile Fransızca sohbet ediyordu. Her gün ona uğruyor, kütüphanesinden yararlanıyordu. Isabel Fry'in babası Sir Edward Fry, Uluslararası Lahey Adalet Divanı'nın bir dönem başkanlığını yapmış, itibarlı bir hukukçuydu. Kütüphane, Sir Edward'ın ve Isabel Fry'in kitaplarıyla çok zengindi. Fry'ların çiftliği dünya ile temaslarını sağlayan bir merkezdi. İngiliz aydınları ve alimleri bu evde buluşurlardı. Halide ile Adnan kısa sürede geniş bir çevre edindiler. İngiltere'deki dostlarından biri de o yılların ünlü tarihçisi ve yazarı Arnold Toynbee idi. Adnan bira ile sigara aldığı bakkalla da arkadaş olmuştu. Yeni öğrendiği İngilizce ile iletişim kurmayı başarıyor, çocuklarla sohbetlere koyuluyordu. Halide Şilten sırtlarına bakan pencerenin önüne yerleştirdiği yazı masasında çalışırken onun çocuklarla muhabbetini izlemeye bayılıyordu. Çevrede konuşulan, İngilizcenin Cockney diye anılan, kendine özgü bir ağzıydı. Karısının şaşkın bakışları altında Adnan, Cockney ağzıyla konuşmaya başlamıştı. Palyaço'ya dönen köylüler. Halide sıkı bir çalışma sonunda anılarını tamamlamış, tembel tembel ateşin karşısında alevleri seyrediyordu. Hava çok soğuktu. Dostu Crane'e mektup yazıyordu. Hamdullah Sufi'nin sinir krizi geçirdiğini, dinlenmek için Viyana'ya geleceğini duydum. Mustafa Kemal'in konuşmasından anladığım sınırı aşmış. Umarım Hamdullah son günlerini bir akıl hastanesinde geçirmez ama biraz da hak etti doğrusu. Bunun dışında biraz Amerikan okulları için endişeliyim. Mustafa Kemal'in batılılaşmasının hangi yönde seyredeceğini hiç kimse söyleyemez. Türkiye'nin yoksul ama onurlu köylülerini şapka denilen garip baş kıyafetleriyle palyaçoya döndürdükten sonra uygarlaşmak için bütün ihtiyaçları yerine geldiğine göre okulları da gereksiz diye kapatabilir. Dipnot 656. Halide Edip'ten R. Crane'e mektup. 4 Ocak 1926. Halide Edip, 1925 aralığında Londra'da Orta Doğu'ya yönelik faaliyetler yürüten bir dernekte Türk kadını konulu bir konferans verdi. Konuşmasında Pierre Loti'nin ve Madame Dimitri Vaca Brown'ın haremden başka bir şey bilmeyen bir Türk kadını tipi yarattıklarını, bunun gerçek olmadığını, doğulunun batılıdan farkı bulunmadığını anlattı. Dipnot 657. Demetre Vaca Brown'ın The Unveiled Ladies of Istanbul kitabına Yorgos Kolegeras tarafından yazılan ön sözünde Halide Edip'in Demetre Vaca Brown'dan Mrs. Kenneth Brown diye söz ederek onun İstanbullu Rum kimliğini görmezden geldiğine dikkat çekiliyor. Konferansın duyurularında kendisini yine Ankara hükümetinin Milli Eğitim Bakanı olarak tanıtmışlardı, bunu da düzeltti. Dipnot 658. Near East 24.12.1925'ten aktaran Orhan Koloğlu, Halide Edip'in Gönüllü Sürgün Yılları, Tarih ve Toplum, Ağustos 1998, sayı 176. Halide, kitabın tamamlanmış bölümlerini Richard Crane'e yollamıştı. Crane, kendisinden kitapta kullanılacak fotoğrafları da istiyordu. Son bölümleri bir grup fotoğrafla birlikte postaladı. Sokak, cami, mezarlık, eskiden gittiği yerler, Aintura Yetimhanesi'nden fotoğraflar bulmuştu. Kişisel fotoğraflar koymak istememişti. Benim Amerika'da ya da dünya gazetelerinde yayımlanmamış tek bir fotoğrafım yok. Michelin'in yaptığı o pastel portreyle ki o sizde var, bu fotoğraflanıp kullanılabilir. Bir de Mucha'nın yaptığı portre var, kullanılmasına izin verirse. Ön kapakta tek bir fotoğraf yeter. Beni görmelerindense nasıl biri olduğumu okurlarımın hayaline bırakmak daha iyi olabilir. Ancak Mr. Schuster güncel bir fotoğraf için ısrarlı ise çektirebilirim. Schuster dilerse kitabı kısaltabilir. Burada güvenilir kişilerden edindiğim izlenim şu. İngiltere'de basılması halinde sıcak ilgi görebilir. Dipnot 659. Halide Edip'ten Crane'e mektup. 4 Ocak 1926. Adnan, 30 Ocak 1926'da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifasını istedi. Köy evinde daha fazla kalmadılar. Londra'nın göbeğindeki Hampstead Heath semtine taşındılar. Yeni evleri yarı bodrum bir daireydi. O yılların işçi mahallesi olarak bilinen Camden Town'a yakın ağaçlık bir mekandaydı. İngiltere'nin ihtilal yıllarında düşüncelerinden dolayı pek çok insan bu mahallede yakılmıştı. Yaşadıkları semtin geçmişi onlara kendi geçmişlerini anımsatıyordu. Dostu Florence Billings'e gönderdiği 20 Nisan tarihli mektupta halde diyebilirim ki vaktiyle vücutları ateşe verilen ve parlamento çetesi denilenlerin yandığı bu yerde Adnan'ın ruhu da ateşte yanıyordu diyor. Dipnot 660. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 38. Bir de önemli haberi vardı. Hatıraları yayımlanmak üzereydi. Hatıralarım Century Co. tarafından satın alındı. 21 Mayıs'ta yayımlayacaklar. Bana çok iyi bir fırsattan bahseden yeni bir mektup aldım. Doubleday Page and Co. editörüm ile hatıralarımın dağıtımı konusunda bağlantı kurmuşlar. Başarılı olursa mali açıdan çok iyi bir şey olur. Dipnot 661. Halide Edip'ten Miss Billings'e mektup. 20 Nisan 1926. Halide, köy evinin sessiz ortamında kaleme aldığı hatıralarına çocukluk günlerini anlatarak başlamış, 1918'de Suriye'den dönüşüyle noktalamıştı. Artık dostlarına daha çok vakit ayırabilirdi. Florence Billings'i Londra'ya evlerine davet etti. Yakın Doğu sorunu üzerine çalıştığınıza göre buraya gelmek için neden ilkbahara kadar bekleyeceksiniz? Burada da çok zengin malzemeler bulursunuz ve ayrıca sizin için her şeyi yapmaya hazır olan bizler varız. Hampstead bölgesinde yarı bodrum bir dairede oturuyorum. Arkadaki odaların muhteşem bir manzarası var. Bir göl var, ağaçlar var. Güneşin batışında ağaçların arkasında minareye benzeyen kuleler var ve kraliçenin kuğuları geceleri onun karanlık gölgelerinde çok sevimli daireler çiziyor. Bizimle yaşamak isterseniz sizin için bir yatak odasına dönüştürebileceğim göle bakan küçücük bir ek odam bile var. Ya da size, bize çok yakın rahat bir oda bulabilirim ve bütün yemekleri bizimle yiyebilirsiniz. Böylece fazla pahalı olmaz. Dipnot 662. Herdiye Dip'ten Billings'e mektup. 5 Kasım 1926. Hampstead Heath'te her pazar siyasi mitingler yapılır, İngilizler ayakta heykel gibi duran polislerin önünde en samimi fikirlerini Hyde Park'takileri geride bırakan bir şiddetle ifade ederlerdi. Evleri bir kadın yazara aitti. O da üst katlarında oturuyordu. Hamamla mutfağı ortaklaşa kullanıyorlardı. Ortak mekanları kimin hangi saatte kullanacağı belliydi. Kimse kimseyi rahatsız etmezdi. Ev sahibi Halide'ye romancı olduğu için sıcak davranır, yemek odasında duran kütüphanesini kilitlemezdi. Halide'nin ev işlerine bakacak birisini aradığını duyunca ona Bayan Simpson adında bir kadını tavsiye etti. Azıcık kafadan çatlak olduğunu ama iyi iş yaptığını söyledi. Simpson çok güzel, biraz yaşlıca, kuvvetli ve akıllı bir kadındı. Kılığı eski İngiliz kıyafetlerini anımsatırdı. Yıllar onun üzerinde hiç iz bırakmamıştı. Uzun parlak saçlı, geniş omuzlu bu kadın tavırlarıyla tipik bir Camden Town'lu değildi. Haftada 25 şilini anlaştılar. Bayan Simpson işine çok düzenli gelir, onlara hiç rahatsızlık vermezdi. Halide yemek odasına açılan kırlara bakan küçük verandasında çalışıyordu. Bir gün Bayan Simpson'ın yemek odasında uzun süre oyalanıp öksürdüğünü fark etti. Belli ki kendisiyle konuşmak istiyordu. Kadın masaya fotoğraflı bazı gazete kupürleri bıraktı. Gazeteler 1906 tarihliydi. Fotoğraftaki kadın tanıdık gibiydi. Halide birine benziyor, yabancı gelmedi dedi. Bayan Simpson da bu cümleyi bekliyordu. Duraklamadan o benim diye yanıtladı. İlginçti hikayesi. Uzun yıllar trajedilerin baş kadın oyuncusu olarak sahneye çıkmış, gezmediği yer, yapmadığı rol kalmamıştı. Sonunda sahneyi terk etmişti. Aravala adı altında falda bakıyordu. Halide'nin falına bakmak için ısrar etti ama Halide istemedi. Feminizmden sonra ikinci nefret ettiği izm, spritizm idi. Neden bir dükkanda çalışmadığını merak etmişti Bayan Simpson'ın. O da karşılık olarak hiçbir dükkandan haftada 25 şilin alamayacağını söyledi. Dipnot 663. Halide Edip, Mrs. Simpson, akşam 21 teşriğine evvel, 1939. Büyük grev. Londra'da 1926 grevinde bütün ulaşım araçları ve fabrikalar bir anda durmuş, Hyde Park ve karşısındaki koru kadınlı erkekli büyük bir işçi kalabalığıyla dolmuştu. Geçmişte de Londra'da genel grev olduğunu, o günlerde trafiğin çok düzenli bir biçimde aktığını, arabaların gereken noktalarda kendi kendine durduklarını öğrendiğinde bu garip ülke Adnan'ı çok düşündürmüştü. Sabahtan akşama her yerde mitingler yapılıyor, nutuklar atılıyordu. Eylemler sürerken polisler heykel gibi ayakta duruyorlardı. Metroda ipek eşarplı kondüktörler çalışıyor, kadillaklar yolda bekleyenlere hizmet veriyordu. Herkes kömürünü kendi taşıyordu. Adnan da kömürü bir el arabasına koyup ayetle birlikte eve taşımıştı. Tek bir yağmacıya rastlamamışlardı. Evlerinde çalışan eski artist Bayan Simpson, hele bu grev birkaç ay sürsün, hepsi dize gelir diyordu. Halide, Bayan Simpson'ın sıkı bir işçi partisi militanı olduğunu genel grev sırasında öğrendi. Evlerine gelen bir işçi partisi milletvekili adayı ile eşi, Bayan Simpson'ı hemen tanıdılar. İşçi partisine bağış yapmak için Halide'nin yanında çalıştığını anlattılar. O, aslında partinin Camden Town'daki lideriydi. Gerçek adı da Simpson değildi. Halide, Bayan Simpson'ı unutmayacak, onu okuruna anlatan yazılar yazacaktı. Güldükleri anlar. Doğum Kontrol Cemiyeti'nin bir toplantısına Halide konuşmacı olarak çağrılmış, Adnan da onu dinlemeye gitmişti. Kadın erkek olağanca açıklığıyla doğum kontrolünü konuşmaya başladıklarında Adnan mahcup olmuştu. Halide kürsüye çıktığında Adnan mahcup bir çocuk gibi oturuyordu. Adnan'ın gözleri yere değil, eşinin yüzüne saplanmıştı. Renkleri mat olan siyah gözleri içten gelen bir heyecan ışığıyla pırıl pırıl, "Aman Allah aşkına sen öyle konuşma" diye yalvarmıyor, emrediyordu. Adnan'ın yalvaran bakışları Halide ile Adnan arasında ömür boyu güldükleri bir hatıra olarak kalacaktı. Dipnot 664. Doktor Abdülhak Adnan adı var. 1956. Sayfa 45. 1926 felaketi başlıyor. Halide ve Adnan geri dönüş nasıl olacak diye düşünürlerken 1926 Haziran'ında Türkiye'den karanlık haberler geldi. Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir suikast girişiminden söz ediliyordu. Viyana'da tedavi gören Rauf Orbay, Londra'ya Halide ile Adnan'ı ziyarete gelmiş, hep birlikte Türkiye'de olanları öğrenmeye çalışıyorlardı. Haberler ürkütücüydü. Suikast girişimiyle ilgili olarak suçlananlar arasında terakkiperver fırka yöneticileriyle mebusları da vardı. Ali Fuat Cebesoy ile Kazım Karabekir evlerinden derdest edilip yargılanmak üzere İzmir'e götürülmüşlerdi. İkisi de hapisteydi. Bir yıldır yurt dışında yaşayan Doktor Adnan ile eski başbakan Rauf'un duruşmaya getirilmesi için Londra'ya yazı yazılmıştı. Siyasal arkadaşım olan kadın. İstiklal Mahkemesi sürecini yürekleri çarparak izlediler. Dünya basını olaya geniş yer ayırıyordu. Mustafa Kemal'in daha iddianameler hazırlamadan Los Angeles Times'a yaptığı açıklama dikkatleri bir süre için Haldin'in üzerine yöneltti. Mustafa Kemal, suikastçıların arasında geçmişte siyasi danışmanlığını yapmış bir kadın bulunduğunu söylemişti. Bu kadın, kendisini karşılamaya geldiğinde çiçek buketine yerleştirilen bombayla herkesi havaya uçuracaktı. Ancak yapılacak suikasta dair resmi makamlara bilgi verdiği için Mustafa Kemal Paşa onun affedileceğini söylemiş, adını vermeden yıllardır benim davamla özdeşleşmiş, benim sadık bir siyasal arkadaşım olmuş, zaman zaman da danışmanlığımı yapmış bir kadın diye tarif etmişti. Haldin'in yurt dışında olduğunu bilmeyenler bu tariften suikasta dahil olan kadının Halide Edip olduğunu düşünmüşlerdi. Dipnot 665. Mete Tunçay, Tarih ve Toplum sayı 53, Mayıs 1988'den aktaran Ayşe Hür, İzmir Suikasti ve Muhalefetin Tasfiyesi, taraf 22 Haziran 2008. İstiklal mahkemelerinin yarattığı dehşete karşı duran yok muydu? Aslında vardı. İsmet Paşa, Kazım Karabekir'in tutuklanmasına öfkelendi ve tahliyesini sağladı. Sonuç umut verici değildi. İstiklal Mahkemesi neredeyse İsmet Paşa'yı da tutuklayacaktı. Sonunda İsmet Paşa ikna edilmiş, Karabekir yeniden hapse gönderilmişti. Halide Billings'e yazdığı 26 Haziran 1926 tarihli mektubunu İzmir suikastına ayırmış. Tam size mektup yazacaktım ki Türkiye'deki komplo gazetelerde yayımlandı. 14 Haziran tarihli mektubunuzu aldım. Yani komployu şimdi artık sizin de öğrendiğinizi tahmin ediyorum. Bat, Gasteyn'de kalan Rauf Bey tesadüfen bizim ziyaretimize gelmişti. Bu havadis bizim hiç hoşumuza gitmeyen bir sürpriz oldu. Gazi'nin 1924'te gönderemediği muhalefet liderlerini halletmek üzere bir mazeret bulmaya çalışıyorlardı. Gene çok karışık ve şeytani düzenlenmiş sahte bir komploya giriştiğine inanıyorum. Türkçe gazetelerden anlayabildiğim kadar Gazi'nin favorilerinden biri olan Edip okunmuyor olarak kullanılmış ve Gazi'yi öldürmek için bir komplo hazırlamış. Ziya Hurşit, senin zamanında Giresun'un genç milletvekili olan, genç ve delikanlı ve yeni rejimden nefret ederek tuzağa düşmüş. Bütün komplo Edip'in bir arkadaşı ve adi bir suçlu olan Şevki adlı biri tarafından anlatılmış ve herkes tutuklanmış. Ziya Hurşit, terakkiperverler, meclisteki eski muhalefet, yani sizin zamanınızdaki ve iddiatçılardan önde gelen birkaç üyenin de komploya dahil olduklarını itiraf etmiş. Ya da işkenceyle itiraf ettirildi zannediyorum. Hepsi tutuklanmış. Ziya Hurşit yazılı ifadesini, işkenceyle verdirileni reddediyor ve komplodan tek sorumlu kişinin kendisi olduğunda ısrar ediyormuş. Bu arada tutuklar arasında bulunan Edip, herkesin işin içinde olduğunu söylüyormuş. Gazi davaya bakacakmış. Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve diğer iddiatçılar tabii ki her şeyi reddediyorlarmış. Gazi tarafından oldukça hantalca düzenlenmiş bir düzmece. Nereye kadar varacağı önümüzdeki hafta belli olacak galiba. Bütün olanlardan anladığım bu kadar ve bizler çok üzgünüz. Her şey daha net olunca size yine yazacağım. Dipnot 666. Halide Edip'ten Billings'e mektup 26 Haziran 1926. İzmir suikastı olarak tarihe geçen olay gerçekten bir komplo muydu yoksa muhalefetin üzerine yıkılan bir suikast girişimi miydi? Bu sorunun yanıtı hala bilinmiyor. Ancak milli mücadelenin muhalefete geçen büyük komutanları ile bir grup iddiatçının sonu gelmişti. İzmir suikastı nedeniyle terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın parlamentodaki bütün mebusları, muhalif generaller ve iddiatçı olarak bilinen önemli isimler tutuklandı. Dokunulmazlığı bulunan milletvekillerin tutuklanmasına ses çıkaran olmadı. Yunus Nadi, Cumhuriyet'teki köşesinde TCF'nin dini siyasete alet etmek için kurulmuş bir parti olduğunu yazdı. Dipnot 667. Yunus Nadi, Dindar Paşalar, Cumhuriyet, 5 Temmuz 1926, aktaran Turhan Ada, hayatı ve kişiliğiyle adlanan adı var, sayfa 252. 40. ayrımın sonu, devamı 41. ayrımda, sayfa 336.